kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Herkese merhaba, bu kaydı 24 Ekim'de alıyoruz. Önceki bölümde Ayhan Bora Kaplan'ı ve Kaplan Çetesi'ni konuşmuş, siyaset, mafya ve emniyet üçgenini sizlere sunmaya çalışmıştık. Bora Kaplan, bir çete lideri olarak emniyet tarafından korunuyor, hakkında yargıda açılan dosyalar da kovuşturmaya yer yoktur denerek kapatılıyordu. Fakat bugün çökertilen Kaplan Çetesi'ne dönük operasyon, henüz 3-4 yıl önce kovuşturmaya yer yoktur denerek kapatılan dosyaların delilleriyle yürütülmüştü. Gazeteci İsmail Saymaz da haklı olarak soruyordu.
2020 yılında bu soruşturmada 17 silah varken, telefon dinlemeleri varken, takibat varken neden kapatıldı? Dönemin savcıları buna izah etmek zorunda. Dönemin başsavcısı, Ankara başsavcısı kim? Yüksel Kocaman.
Dönemin Ankara başsavcısı Yüksel Kocaman da bir önceki bölümde dikkatlerinize sunmuştuk. Ama o da Ayhan Bora Kaplan'a yapılan operasyonu Süleyman Soylu'ya dönük bir operasyon olarak yorumluyordu. Burada bir topa basmak, şöyle bir sahayı kolaçan etmek gerekir. Bugünün Yargıtay üyesi, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, yine yargı organlarının talimatıyla gerçekleştirilen bir operasyonda emniyetin tavrının Süleyman Soylu'ya dönük bir operasyon olduğunu söylüyordu. Gerçekten de öyle olabilir. Ama Yüksel Kocaman haklı da olsa, haksız da olsa ortada büyük bir skandal vardı. Kocaman bu sözleri Halk TV'den Seyhan Avşar'a söylemişti.
Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bir hukukçu olarak bunu nasıl gördünüz dedim. Baştan itibaren Ayhan Bora Kaplan olayının bir operasyon olduğunu söyledi. Ve dedi ki belki hoşunuza gitmeyecek ama Ayhan Bora Kaplan'a yapılan Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon dedi. Emniyetin tarzını şaşırdığını ve emniyetin tarzını doğru bulmadığını ekledi.
Gazeteciler tüm bu süreci araştırırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK Genel Sekreterliğine 6 Ekim'de bir mektup yazdı. Başsavcı Uçar mektubunda uyuşturucudan yasa dışı bahise kadar uzanan çeteler ağının rüşvet yoluyla koruyup kollandığını, haklarında yazılanların yine rüşvetle erişime engellendiğini, bu çeteye müdahale edilmezse durumun daha da kötüye gideceğini söyledi. Türkiye, bu mektubun içindekileri Bir Gün gazetesinden Timur Soykan'ın 13 Ekim'deki yazısından öğrendi. İsmail Uçar isim de veriyordu.
Çok sayıda örnek sıraladıktan sonra diyor ki bu adliyenin eski Adalet Komisyonu Başkanı, yani o adliyedeki bütün personeli belirleyen, o adliyenin yönetiminde çok önemli olan ve geçtiğimiz Eylül ayına kadar, yani geçtiğimiz yargı dönemine kadar o Anadolu Adliyesi'nin yöneticisi olan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'u çok ağır bir şekilde suçluyor.
Timur Soykan'ın yazısı yine bir mahkeme kararıyla erişime engellendi ama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konunun araştırılması için bir müfettiş görevlendirildiğini de 17 Ekim'de açıkladı. Biraz soluklanalım. Kendimizi bir serbest bırakalım. Zihnimizi 2-3 saniye de olsa dinlendirelim. Bir yanda çeteler, bir yanda emniyet, bir yanda siyaset. Diğer tarafta rüşvete bulandığı söylenen yargı organı. Ne oluyor? Konuyu en başından takip etmek de zor iş. Belki siz de parça parça haberlere denk geldiniz ama fotoğrafın tamamını görebilecek bir içerikle karşılaşmadınız. Gündelik hayatın koşuşturmacısı içinde bu çürümeye ilişkin haberleri derli toplu takip edememiş, sosyal medyanın hızına yetişememiş, ya bir şeyler duydum da tam anlamadım demiş kişilerdenseniz kulak kabartın. Gelin vaziyeti derli toplu hale getirelim. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Gazeteci Faruk Bildirici 23 Ekim Pazartesi günkü yazısına şöyle başlıyor.
AKP öncesi Türkiye'sinde olsaydı, İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği ve adliyedeki rüşveti anlattığı mektubu yayımlandığında ortalık ayağa kalkardı. O mektubu yazan savcıyı ve suçlanan yargıçları o sabah adliye önünde gazeteci ordusu karşılardı.
Ama öyle olmadı. Şaşırma eşiğimiz zaten oldukça aşağıdaydı da Türkiye'nin skandallarla dolu Erdoğanlı yılları içinde bile dikkat çekecek bir skandal söz konusuydu. Alelade biri değil, bir gazeteci ya da muhalif bir vekil değil. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, yani dünyanın en büyük adliyesinin başsavcısı İsmail Uçar, kendi adliyesinde rüşvet çarkı kurulduğunu, parayla tahliyelerin gerçekleştiğini, yine parayla erişim yasakları kararı alındığını, hatta bu konuda adeta bir piyasa oluştuğunu söylüyordu. Başsavcı Uçar'ın mektubu bu rüşvet çarkının örgütlü biçimde kurulduğunu vurguluyor ve şöyle bitiyordu.
Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarının yeni bir suç işleyeceklerini bile bile yargılama bile yapmadan salıveren, kimyasal zehirlerin toplumu çürütmesine katkı sunan, çalışma arkadaşlarımız üzerinde korku imparatorluğu oluşturup mobbinge maruz bırakan, tasavvutta bulunan, yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden örgütlü ya da örgütsüz bu yapıların çökertilmesi için gereğinin yapılması yüksek takdirlerinize arz olunur.
Çok açık ki Erdoğancı olmayan toplum kesimlerinin hakim bir çoğunluğu ne kadar rezil olursak o kadar iyi şeklinde özetlenebilecek bir kabullenme halini yaşıyor. Yalnızlığı kabullenen, bireyselleşen, kendi benliğini toplumun dışında kavrayan, toplumla uyumsuzlaşan bir ruh hali bu. Bu halka her şey müstahak denildiğinde anlam kazanan, kendisini bu halkın dışında kavrayan bir bilinç. Haliyle bu kişiler şaşırmıyor çürümeye ama bir şey de yapamaz hale gelmiş durumdalar. Bu devletten ve onun idaresinden tümüyle umudunu kesmiş, bu idare altında yaşanabilecek her çürüme kabullenilmiş. Umutsuzluk nedeniyle mücadele edecek irade de kalmamış. Böylece normlar değişmiş. Yargıda rüşvet gibi mide bulandıran bir mesele bile artık rahatsız etmemeye başlamış. Çürük kokusu içinde yaşamaya alışılmış. Bu arada çürük bakterilerinin özelliği yayılmasıdır biliyorsunuz. Sadece hakim ve savcıları kapsayan bir çürüme değil. Bir yandan da adına İstanbul grubu denilen bir avukatlar grubu da çarkın bir parçası. Bu avukatların siyaset egemenleriyle temasları öylesine güçlü ki HSK'yı vesayet altında tutuyor, buradan doğru hakim ve savcıları yönlendirebiliyorlar. Sonuçta biliyorsunuz HSK'yı da Erdoğan belirliyor. Cüneyt Özdemir'in 19 Ekim'deki yayınına bakalım.
Mesela artık hepimiz biliyoruz değil mi? Sıradan Türkiye vatandaşları olarak adliyede bir hakimler, savcılar var. Bir de İstanbul grubu denilen bir grup var orada, bir avukatlar var. Ve bu avukatların savcılardan bile daha güçlü olduğu, hatta Adalet Bakanlığı'nın da Yılmaz Bey'in de bunlara söz geçiremediği, hatta onlarla Yılmaz Tunç arasında bir çekişme olduğu söyleniyor.
Normal şartlar altında burnumuza gelen bu çürük kokusundan tiksinmemiz gerekir ama tabakhanede çalışan debbalar gibiyiz. Kötü kokuları artık hissetmiyor zihnimiz. Halbuki her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Tuvalete koşmamız, öğre öğre kusmamız gerekir halbuki. Yargıda rüşvet başlıklı bir gündemi ilk kez konuşmuyoruz. Hatırlarsanız 15 Temmuz'dan hemen sonra FETÖ borsası konuşulmuş, kimi isimlerin rüşvetle FETÖ'den aklandığı söylenmişti. Şimdi söylenmişti diyerek olayı küçümsemeyelim, aslında ortaya çıkmıştı. O dönem Sözcü Gazetesi muhabiri olan gazeteci Can Özçelik, FETÖ borsası adında bir kitap da çıkarmış, Fethullahçılıktan yargılanan kişileri kendi ilişki ağları sayesinde kurtaran ve bu sayede çıkar elde eden bir çetenin oluştuğunu anlatmıştı. Ve dikkat, sadece parayla da etkilemiyordunuz yargı kararlarını. Siyaset ve tarikatlar da devredeydi. En iyisi Can Özçelik'ten dinleyelim. 3 yıl önce Babali TV adlı YouTube kanalında kitabı hakkında konuşmuş.
Borsayı şöyle tarif ediyorum ben. Diyorum ki sadece parayla değil, yani parayla insanlar kurtarılmış değil. Kiminin tarikatı birbirine uyuşmuş, o tarikattan olduğu için göz ardı edilmiş, taksitsizlik kararı verilmiş, sanık şüpheliyken tanığa çevrilmiş. Kiminin dayısı, amcası, eşi, dostu bürokratmış, oradan kurtulmuş. Yani hani sadece parayla, hani benim çok param var, hadi ben para vereyim de kurtulayım değil de, bu toptan bir şey. Hem para, hem siyasi güç, hem de o tarikat ve cemaat ilişkileri kullanılarak bir borsa kurulmuş.
15 Temmuz'dan sonraki 2-3 yılda bunların yaşandığını tahmin ediyorduk da, biraz da olacak o kadar diyorduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, cemaat görünümündeki bir örgüt tarafından ele geçirilmişti ve bu örgütü devletten koparırken her şey hukuki olamazdı. Cumhuriyet öyle bir noktadaydı ki, hukuk, devletin yaşaması için esnemek zorundaydı. Fakat ipin ucu da kaçmıştı. Durumun üzerine giden gazetecilere de FETÖ'cü damgası yapıştırılıyor, kimsenin ağzını açmasına izin verilmiyordu. Hakim kanı o dönemde şuydu. Şu olağanüstü dönem geride kaldığında normale yeniden dönerdik. Biraz beklemek lazımdı. Bekledik, bekledik. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl. 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçti. Fakat yargıdaki bu olağanüstülük bir türlü düzelmedi. 15 Temmuz'dan öncesine bakalım. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV gibi bu sefer Fethullahçıların kumpas davaları. Son 15 yılımıza yargı organı damga vurmuştu. Önce Fethullahçılar, sonra onları tasfiye etmeye girişen bugünün yargısı. İşin içinde ABD emperyalizmi de vardı. AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt'un 2017'de CNN Türk'te dile getirdiklerine kulak verelim.
Ve biz askeri vesayete karşı mücadele verirken Türkiye'de onlar yanımızdaydı. Biz bir şeyi karıştırdık. Onların bizim yanımızda olması, bu askeri vesayetin ilk defa Rusya üzerinden yapılmasıyla ilgili olarak bize yanımızda olmakla ilgili görevlendirmelerindenmiş. Onu nereden anlıyoruz?
Anlamadım. Rusya mı cemaati görevlendirmiş?
Hayır, Amerika. Amerika'da bağlı olan gruplar, oradaki yapı. Bu Ergenekon sürecinde ilk defa askeri vesayet kendini Rusya'ya yaslanarak onun da sebebi Irak Kürdistan'daki stabiliteyi bozmakla ilgili.
Cemaat kimin?
Amerika ile beraber cemaat de bizim yanımızda yer aldı.
Amerika'nın sizin yanınızda yer aldığının farkında mıydınız?
Bunun sebebi vesayetin, askeri vesayetin. Onlar hatayı şöyle yaptılar. Darbeyi Rusya'ya yaslanarak yapmaya kalktılar. Bunun da sebebi.
Kimler?
Ergenekon vesayet dediğimiz askeri vesayet. Tamam,
Ergenekoncular öyle. Amerika, siz, cemaat, üçünüz ortak askeri vesayeti mi yıktınız Türkiye'de?
Evet. Böyle, yani böyle de okuyabilirsiniz.
Olağanüstülüğün olağanlaştığı, toplumun sürekli şoklara maruz kaldığı, belki daha geriye gitmek de mümkün ama en az bir 15 yılı geride bıraktık. Bu esnada çürüyen düzenin içinde üreyen bakteriler dışarıdan da görülmeye başlamıştı. Bu kadar olağanüstülük, hukuk denilen çerçeveyi esnetiyor, bu esneklikten organize suç örgütleri de besleniyordu. Tarikat, ticaret ve siyaset üçgeni parayı organize suçla birlikte kazanıyordu. Son 5 yılda hepimizin gözünün önünde yaşandı her şey. 2020'de Sezgin Baran Korkmaz dosyasıyla sarsılmıştık. Korkmaz, ABD'den gelen kara parayı aklıyor, bu esnada da siyaset ve yargıdaki ilişki ağıyla kendisine bir koruma zırhı sağlıyordu. Konuyu yakından takip eden gazeteci Barış Terkoğlu, Temmuz 2022'de Halk TV'de anlatıyor.
Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hatırla, 30 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aslında benzer bir nedenle kara para soruşturması, davaya dönüşecek sonrasında kara para soruşturmasında Sezgin Baran Korkmaz ve 14 yöneticisi bulunduğu şirketin 14 yöneticisi hakkında mallarına tedbir konması kararı verdi. Bir anda aynı savcılık Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Kasım ayının başında dedi ki bize bir MASAK raporu geldi. Ben burada gösterdim. MASAK raporu böyle yazıyor diye. MASAK raporu geldi. Meğer böyle bir şey yokmuş. Onu aklıyormuş. Kaldırın. Önce mallardaki tedbir ve sonra yurt dışı çıkış yasağı. Bunların kaldırması kaldırıldı.
Şaibeli biçimde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce verdiği mal varlığına tedbir ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırmış. Korkmaz bu sayede mal varlığının bir kısmını nakde dönüştürmüş ve yurt dışına kaçmıştı. Hakkında aynı savcılık bir daha yakalama talep ettiğinde de Korkmaz zaten yurt dışındaydı. Ellerindeki adamı, gözaltına aldıkları, yurt dışına çıkış yasağı verdikleri, mal varlığına tedbir koydukları adamın malının mülkünü satmasına göz yumup yurt dışına çıkmasını sağlamışlardı. Bir de hiç utanmadan tüm bu çürümenin ortasında Avusturya mahkemelerinde yargılanan Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi istendi. Verirler mi? Vermediler tabii. Daha sonra bu olayı detaylarıyla Sedat Peker de teşhir etmişti. İddiaları vahimdi.
Burayı Allah aşkına iyi dinleyin ve tekrar tekrar dinleyin. Çok önemli. Söz namus bileğimi keseceğim. 5 Aralık Resul Hoc organize suçlar DAN sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı telefon açıyor. Sezgin Baran Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz kim? Amerika'da aranan bir arkadaş. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. 5 Aralık günü saati de aklınızda tutun. Akşam veya sabah saat 10.30 giriş, 12.30 çıkış. Aradaki konuşmayı anlatıyorum. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var, sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor yukarının haberi var. Tayyip abi için yukarısı var. Yukarının haberi var, bu parayı da diyor sorun çıkacak. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye bütün herkes biliyor ya. Gideyim. Ne enteresan değil mi?
Hatırlıyoruz değil mi? Yani unutmadık bunları. Masal gibi geliyordu ama değildi. Siz dinlediklerinizi sindire duran, biz kısa bir ara verelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. Podbe Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Ankara ve İstanbul adliyeleri çetelerin rahatlıkla istediği kararları çıkarabildiği hakimlerle doldurulmuştu. Mesela Burhan Kuzu ve Zindaşti ilişkisi. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İstişare Dairesi Başkanı sıfatıyla Zindaşti davasına bakan hakim Cevdet Özcan'ı defalarca aramış, hatta bizzat rüşvet teklif etmiş, daha doğrusu rüşvete aracılık etmişti. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından, İran'da hakkında idam kararı olan Zindaşti, Türkiye'de yakalandığı, hapse atıldığı birkaç ayda tahliye edilmişti. 3,5 milyon dolara.
Zindaşti cinayetle itham edildiği halde, uyuşturucuyla itham edildiği halde Burhan Kuzu'nun ısrarlı aramaları, onun dosyada bir şey yokmuş bırakın artık demeleri üzerine baskı altına alınan yargı aygıtı İstanbul Adliyesi belki de çıkar elde ederek onu serbest bırakıyor. 6 saat sonra yakalama kararı verilip tekrar çıkarılıyor ama Zindaşti İran'a gitmiş oluyor.
Türkiye seçime kilitlenmişken 4 Mayıs 2023'te Zindaşti'yi tahliye eden hakim Cevdet Özcan meslekten ihraç edildi. Rüşvet davası ise halen sürüyor. Tezgaha dahil olmak kolay, olmamak zordu. Bir savcıya ya da bir hakime siyasi ilişkileri kuvvetli bir rüşvet teklif edince bunu kabul etmemekte sürgün neden olabiliyordu. Temiz kalmak giderek zor hale geliyordu. Tek kural teşhir olmamaktı. Yakalanmadığınız sürece rüşvet suç değildi. Bu tezgaha bulaşmayacağı düşünülen yargıçlar ise sürgün yerlerinde görevlendiriliyordu. Onlardan biri Erzurum savcılarından Melih Yıldırım. 2016'da Erzurum'da gerçekleştirilen bir operasyonda 1 ton 535 kilo eroin ele geçirilmiş, dosya Melih Yıldırım'ın önüne gelmişti. Yıldırım operasyonla gözaltına alınan Mehmet Zeki Fidan'ı tutuklamaya sevk etmiş ve Fidan hapse yollanmıştı. Buraya kadar her şey olağandı. Ama kaçakçı Zeki Fidan'ın arkası sağlamdı. Üstelik parası pulu da vardı. Bir hafta sonra Melih Yıldırım'ı aynı adliyede görev yapan bir diğer savcı Faruk Sarıoğlu odasına çay içmeye davet etti. Bu sırada çok enteresan bir diyalog yaşandı iki savcı arasında. Sıkı durun. Bir Cumhuriyet Savcısı Faruk Sarıoğlu, bir diğer Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım'a rüşvet teklif ediyordu. Bakın hepsi İsmail Uçar'ın mektubundan çok daha önce yaşadığımız şeylerdi. Gerisine Melih Yıldırım'ın mahkeme tutanaklarına giren ifadesinden dinleyelim.
Bu tutuklama olayının ardından yaklaşık bir hafta sonra aynı adliyede görev yapan Cumhuriyet Savcısı Faruk Sarıoğlu beni telefonla arayıp odasına çay içmeye davet etti. Faruk Sarıoğlu odasında oturduğum sırada bana Mehmet Zeki Fidan isimli şüphelinin avukatlarının ben ifade almadan önce kendisine eski görev yeri olan İstanbul'da çalışan bir savcının selamıyla geldiklerini ve olayı kısaca anlatıp bu işler İstanbul, Ankara gibi yerlerde olsa kolayca hallederdik. Ancak Erzurum'da olduğu için sıkıntı yaşıyoruz dediklerini. Ayrıca İranlı uyuşturucu sanığı Zindaşti denilen şahsı hapisten kendilerini çıkardığını ve talihsiz karşılığında suç ceza hakimine 3,5 milyon dolar verdiklerini, bu parayı verdiklerinde arkalarında iz bırakmadıklarını, hakime bir adet 10 TL'lik banknot teslim ettiklerini, bu banknotun üzerindeki seri numarasının bir şifre olduğunu, hakim bu banknotu Kapalı Çarşı'da bir kuyumcuya teslim ederek üzerindeki şifre karşılığında bahsi konu miktarı aldığını, anlattıklarını bana söyledi.
Savcı Melih Yıldırım temiz kalmayı tercih ediyor ve bir başka savcı Faruk Sarıoğlu'nun dediklerini duymazdan geliyor. Ama Sarıoğlu yılmıyor. Melih Yıldırım'ın aklına girmek için çabalamaya devam ediyor. Gazeteci Seyhan Avşar, savcı Faruk Sarıoğlu'nun rüşvet ilişkilerinin üzerine giden isimlerden biriydi. Halk TV'de dosyayı anlatırken ben de yanındaydım. Seyhan Avşar'dan olayın devamını dinleyelim.
Ben buraya elçiyim. Elçi olarak geldim. Senden bu avukatlar diyor beni aramaya devam ediyorlar diyor. Bu avukatlar beni aramaya devam ediyor. Senden istedikleri tek şey soruşturma dosyasından 3 kişinin ifadesini vermen. Senden tahliye etmeni istemiyorlar. Senden işte iddianame yazmamanı, takipsiz karar vermeni istemiyorlar. 3 kişinin ifadesini istiyorlar. Zaten diyor...
3 kişinin ifadesini dosyadan çıkarılmasına.
Dosyadan çıkarılıp kendilerine verilmesini. Muhtemelen dosyada gizli karar var. İfadelerini görmek istiyorlar gibisinden şeyler söylüyor. Ben buraya elçi olarak geldim. Benim bir suçum yok. Karşına ne kadar para istiyorsan sana bu parayı verecekler diye bir teklifte bulunuyor. Savcı bu duruma çok sinirleniyor ve yaşanan süreci... Başsavcıya anlatıyor. Yaşanan süreç bir tutanak haline getiriliyor ve hakimler savcılar kuruluna bildiriliyor.
Bunun üzerine HSK 2020'de Faruk Sarıoğlu hakkında soruşturma izni veriyor ve soruşturma 2022 yılında davaya dönüşüyor. Biz de tüm bunları dava tutanaklarından öğreniyoruz. Faruk Sarıoğlu hakkında soruşturma izni verilince Sarıoğlu emekli oluyor ve bir magazin haberi. Hakkındaki soruşturma devam ederken AKP Kocaeli Milletvekili Avukat Emine Zeybek ile evleniyor. Trajikomiktir. Emine Zeybek Meclis Anayasa Komisyonu sözcüsüydü. Peki rüşvet alan Savcı Sarıoğlu'na ne oldu? Yargılamanın sonunda rüşvete aracılık ettiği sabit bulundu ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tüm bunlar yaşanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alkışları toplamakla meşguldü.
Alimallah okulun çevresinde, bunu çok net söylüyorum, bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınarsınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, burada söylüyorum, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmış. Bu kadar.
Hepimizin bildiği bu pislik ortaya saçıldığında da şaşırmadık. Bazı arkadaşlarım var, gündemi hiç takip etmiyorlar. Beni gördüklerinde ya ne var gündemde Ozan diye soruyorlar. Geçenlerde aynı soruya muhatap oldum. Anlattım. İşte İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın mektubu var vesaire. Anlattım. Tepki şu oldu. E normal. Hakikaten öyle. İrim fışkırıyor içimizden. Çeteler, rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, siyaset, emniyet, yargı, tarikatlar, cemaatler. Hepsi iç içe. Ama şaşıracak bir şey yok. Hepsi normal.
Biri anlatsın hemen. Nedir bu normal? Canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal?
Bir haber şaşırttığı oranda ilgi çeker. Fakat biz artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Dolayısıyla haber denilen şey kalmadı artık Türkiye'de. Üstelik umudumuz da yok. Dolayısıyla ülkeyi sarsması gereken haberler ilgi bile çekmiyor. Halbuki isim de veriyordu İsmail Uçar. İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Sulh Ceza Hakimi Sidar Demiroğlu'nun iş takibi yaptığını, çete avukatlarıyla kurduğu ilişkiler eliyle tahliye kararları verdiğini söylüyordu. Bakın bunu söyleyen aynı adliyenin başsavcısıydı. Yazısında şunları söylüyordu başsavcı. Kapalı kapılar ardında, meslektaş sohbetlerinden İstanbul Anadolu Adliyesi'nde para karşılığı sulh ceza hakimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiği, usulsüz tahliyeler yapıldığı duyumları alınmaktadır. İsmail Uçar bunları söyledikten sonra adliyenin Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli'yi kaynak gösteriyordu. Zincirli'nin eşi Anadolu Adliyesi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin müdürüydü. Tanık olduklarını da Adalet Komisyonu üyesi olan eşi Nihat Zincirli'ye söylüyordu. Hakim Sidar Demiroğlu'nun nöbetçi olmadığı günlerde de dosyalarla ilgilendiğini, bazı dosyaların kendi mahkemesine kaydedilmesi için katiplere baskı yaptığını anlatıyordu. Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli, anlatılanları Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'a da bildirmişti. Bu arada bilmeyen için bir not, nedir bu Adalet Komisyonu derseniz, Adalet Komisyonu, HSK bünyesindeki bir insan kaynakları birimi gibidir. Adliyenin işe alım birimi gibi düşünebilirsiniz. HSK'nın bir adliyedeki en önemli yetkilisi Adalet Komisyonu Başkanı'dır. Dolayısıyla Başsavcı İsmail Uçar, bizzat atama ve işe alım kararlarının başındaki ismi İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'a hedef alıyordu. Çünkü tüm bu bilgilere vakıf olmasına rağmen Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, 4. Sulh Ceza Hakimi Sidar Demiroğlu'nun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olması için HSK'ya öneride bulunmuştu. Yani rüşvetçi olduğu çokça söylenen bir hakim bizzat HSK'ya tavsiye edilmişti. Başsavcı Uçar'ın mektubunda bu konu da dile getiriliyordu. Soykan 13 Ekim'deki haberinde şöyle yazmış.
Adliyede parası olanın kurtulduğu bir çark kurulmuştu. İddiaya göre savcıların tahliye itirazlarını peşi sıra reddeden hakimler, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un HSK'ya önerisiyle o makamlara yerleşmişti.
İsmail Uçar'ın iddiasına göre çetelerle işbirliği halindeki hakimler soruşturulmak bir yana kilit mahkemelere atanıyordu. Hakkındaki iddialar adliye çalışanlarının bile diline dolanan Sidar Demiroğlu, 1 Eylül 2023'te Sulh Ceza Hakimliği'nden 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na terfi ediyordu. Referansı ise bizzat HSK'nın Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'du. Tüm bunları HSK'ya yazan da bir başsavcı olan İsmail Uçar'dı. Şimdi biraz yavaşlayalım. Düşünün, iş takibi yaptığı dedikoduları olan bir hakim, yetkili makamlar tarafından kollanıyor ve yetmiyor, bir de terfi ediyor. Bu haliyle eğer İsmail Uçar iddiasında haklıysa yükselmek için de kirlenmek gerekiyor. Yani balık en baştan kokmuş. Yok İsmail Uçar yalan söylüyorsa bizzat Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı meslektaşları hakkında iftira suçu işliyor. Peki Kim bu İsmail Uçar? Hadi biraz da ona bakalım diyeceğim ama insanın daha fazlasını kaldırması için bir molaya ihtiyacı olur. İsmail Uçar'ı bir sonraki bölümde konuşalım. Trend Topik'i Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar mahkemelik olmamaya özen gösterin. Hoşça kalın.
Peki ya trafik, katliam, dedi normal. Ya susurluk, kamyon, valla gayet normal. Yine kaybettik dedim, dedi ki normal. Anlatsın hemen. Nedir bu normal? Canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal?
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.